الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta babu sıfatı salah, namazın heyeti, kılınma şekli, sıfatı nasıl olması gerektiği babına başlamıştık. Bu konuyla ilgili İlk hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifti. Bugün de o hadisin geri kalan farklı rivayetlerini de ele alarak ne yapacağız? Bu hadisi noktalayacağız. Kısaca hatırlayalım. Bu hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescitte sahabeleriyle birlikte otururken bir adamın geldiğini, değil mi? O adamın namazını kılıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiğini, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin selamını aldıktan sonra diyor ki irci fasalli fe inneke lem tusalli. Diyor ki geri dön, namaz kıl, namazını kıl çünkü sen namaz kılmadın. Diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeyi ne dedik? 3 kez aynı şekilde geriye döndürüyor. En son geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki وَالَّذ۪ي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اُحْسَنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي. Diyor ki seni hak olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki ben bundan daha iyisini bilmiyorum. Bana öğret diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin bu sözüne binaen bunun akabinde ne yapıyor? Onun yaptığı hataları veyahut da nasihatini ona ederek nasıl namaz kılması gerektiği ile ilgili ona bu konuda bilgi veriyor. Hadisin başında اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَاَسْبِقُ الْوُدُ. Namaz kılmak için kalktığında, namaz kılmak istediğinde abdestini güzel bir şekilde al diyor Allah Resulü Aleyhisselam. اِسْبَقُ الْوُدُ ikiye ayrılıyor demiştik. Hatırlayan var mı? Geçen hafta. Bir vacip olan اِسْبَقُ الْوُدُ vardı. Bir de müstahap olan اِسْبَقُ الْوُدُ vardı. Kim hatırlıyor? Sünnet olan. Vacip olan dedik ki abdesti güzel bir şekilde almaktaki kastımız eğer yıkanması gereken azaları bütünüyle yıkıyor isek bu ne diyoruz? Vacip. Ama isbagul vudu ikinci bir mana olarak, sünnet olarak, müstahap olarak diyoruz ki aynı azayı, o yıkadığımız azayı ikinci kez, üçüncü kez yıkamak ne diyoruz? Sünnet olan isbagul vudu. Bunu bir ilk şekliyle, tam manasıyla yıkamak farz olan isbakul vudu. İkinci ve üçüncü kez yıkamaya diyoruz ki sünnet olan isbakul vudu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki namaz kılmak için kalktığında düzgün bir şekilde abdest al. Ondan sonra kıbleye doğru yönel diyor. Ondan sonra kıbleye doğru yönel. Burada yine şunu sormuştuk geçen hafta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazın şartlarından bu iki şartı zikrediyor. Abdesti ve kıbleye doğru dönmeyi zikredip diğer şartları zikretmemesinin sebebini ne olarak açıklamıştık?
Sadece o iki yerde yanlış yazdık.
Dedik ki namazı kılmayı dosdoğru bilmeyen kimse aynı şekilde abdest almayı da ne yapabilir? Doğru bir şekilde bilmediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona doğru bir şekilde abdest almasını söylüyor. İkinci olarak da dedik ki ona kıbleye doğru namaz kılmasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona emrediyor. Çünkü o sahabe namazın başından sonuna kadar kıbleye doğru yönelmesinin vücubiyetini bilmediği için namaz kıldığı esnada başka yönlere de insraf etmiş olabileceğinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bu hatırlatmayı yaptığını söyledik. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki fekebbirhu. Yani ona diyor ki tekbir al. Yani Allahu Ekber sözünü söyle. Dedi ki bu söz namaza başlarken tekbiratul ihram dediğimiz, değil mi? Namazın rükünlerinden olan bir söz. Bunun yerine başka bir söz, başka bir tesbih, Allah'ı öven, sena edilen başka bir söz bunun yerini tutmaz dedik. Yani namaza başlarken Allahu Ekber denilir. Bunun haricinde birisi Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah diyerek Allah'ı övse bu sözle namaza ne yapamaz? Başlayamaz. Çünkü namaza başlamak için bu ibarenin söylenmesi gerekiyor. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ona ثم اقرا ما تيسر معك من القران. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yeri oku. Bu lafız genel manada geldiğini söyledik. Bu ibarede değil mi? Kur'an'dan kolayına gelen yeri oku. Ama dedik ki yine Sahih Bukhari'de geçen kıraatla ilgili, Fatiha suresinin okunması ile ilgili özel bir hadis olduğunu söyledik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hadis-i şerifte buyuruyor. Diyor ki, La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Yani kitabın açılışı olan Fatiha suresini okumayanın namazı yoktur diye Allah Resulü aleyhisselam. O zaman dedik ki Fatiha suresinin okunması namazın neyindendir dedik arkadaşlar? Rükunlerindendir. Yani olmazsa olmazlarındandır. Terk edildiği zaman namaz olmaz. Ne yapılması gerekir? O rekatın tekrarlanması, iade edilmesi gerekir. Daha sonradan Allah Resulü aleyhisselam diyor ki Sümmerka. Daha sonradan ruku et. Dedik ki ruku etmek karşında tazim edilen şahsa yapılır. Ve dedik ruku etmek, onun önünde eğilmek nedir? İbadet çeşitlerinden bir ibadettir. Allah'tan başkasına sarf edildiği zaman bunun hükmünün ne olduğunu söyledik? Şirk olduğunu söyledik. Günümüzde bazı insanların, değil mi, hocaları önünde, şeyhleri önünde onlara tazimen ruku ettiklerini, onların önünde eğildiklerini, hatta bazılarının aşırıya gidip secde ettiklerini dahi ne yapıyoruz? İnternette, orada, burada, televizyonda görüyoruz. Bunların kimisi hayatta oluyor, kimisi ölü oluyor. Kabirlerine gidip insanların secdeye kapandıklarını veyahut da hayatta olanların ayaklarına kapanıp secde ettiklerini de görüyoruz. Diyoruz ki rükû etmek ibadettir. Allah'tan başkasına sarf edildiği zaman hükmü şirktir. Hatta tatmainne râki'a. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, rükûde mutmain olana kadar bu hal üzerine bekle. Mutmain olmayı alimler iki şekilde açıklıyor dedik. Birincisi o hal üzerine sakin durmak, beklemek. İkinci olarak alimler dedik ki orada yapılması gereken zikri en az bir kez söyleyecek kadar orada durulması gerektiğinin namazın rükünlerinden olduğunu bize ne yapıyordu? İlim ehli bu hadisin şerhinde aktarıyordu. Sümmerfa hatta ta'tedile kaime. Sonra tam dik duracak şekilde ne yap? Doğrul. Diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeye öğüt veriyor. Daha sonradan dedik ki başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatta tatmainne kaime. Yani kıyamda mutmain olana kadar doğrul. Burada da şu şeyi açıklamıştık. Rükudan bir insan direkt ne yapamaz? Secdeye gidemez. Eğer secdeye giderse namazı batıl olur. Ne yapması gerekir? Secdeden doğrulması gerekir. Bu bir. Secdeden doğrulmak rükun. Secdeden doğrulduktan sonra o makamda durmak, o makamda durmak, mutmain olana kadar durmak diyoruz. Ne? Yine namazın rükunlerinden. Yani Semiyallahu lümen hamide dedik, doğrulduk. Rabbena ve lekel hamd sözünü, oradaki zikiri, vacip olan zikri söyleyene kadar durmamız, yine diyoruz ki namazın rükunlerinden. Ondan sonra Allah diyor ki sümmescud. Daha sonra secde et. Dedik ki secde de 7 aza üzerine oluyor. Ayaklar, dizler, eller, burun ve alını bir olarak sayıyoruz. Dedik ki secde esnasında kişi bilerek, kasıtlı olarak secde azalarından herhangi bir tanesini secde esnasında kaldırırsa, Ercan, secde esnasında kaldırırsa diyoruz ki o namaz ne olur? Batıl olur. Yani secdeye kapandık, secdeye gittik. Sonra elimizi kaldırdık veyahut da ayağımızın bir tanesini kaldırdık. Secdeden doğrulana kadar onu yerine koymadık. Bütün secde zamanında o azamızı yere koymadığımız zaman o namaz ne olur diyoruz? Batıl olur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte ne buyuruyordu? Ben 7 aza üzerine secde etmek ile emrolundum. Secde etmenin tam bir şekilde gerçekleşmesi için o 7 aza üzerine secde edilmesi gerektiğini söyledik. Hatta tatmainne sacide, yine secdede mutmain olarak beklenmesi gerektiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Sümmerfa hatta tatmainne calise, sonra secdeden doğrul. Oturmada mutmain olana kadar o şeyde bekle. Yine burada da dedik ki Rabbigfirli, bir kez Rabbigfirli diyecek kadar o makamda, oturma makamında iki secde arasında oturmak da namazın rükünlerindendir diyoruz. Ondan sonra sümmescud hatta tatmainne calise. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ikinci kez ne yap? Yeniden secdeyi yap. Demek ki her rekatta iki kez secde etmek namazın rükünlerinden olduğunu bu hadis-i şeriften anlıyoruz. ثُمَّ فَعَلْ ذَٰلِكَ Allah Resulü diyor ki sonra bunu yap. Yani ne? Namazın geri kalanlarında ve bütün namazlarında. Bütün namazlarını bu hal üzerine, sana öğrettiğim bu hal üzerine kıl. Fi salatike kulliha. Kılacağım bütün namazlarında. Kılacağım bütün namazlarında sana öğrettiğim şekliyle, biraz önce bahsettiğimiz şekilde namazlarını kıl diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi 7 imam tahric ettiğini söyledik. Kutub-u Sitte ve İmam Ahmed'in Müsned'inde geçen bir hadis-i şerif. Yine İbn-i Mace, Müslim'in isnadı ile hatta tatmainne kaime. Biraz önce söyledik. Buhari'de geçen ibarede sümmerfa hatta ta'tedile kaime. Sonra doğrul ve tam dik ol. İbaresi Buhari'de geçiyor. İbn-i Mace'nin Müslim'in isnadı ile zikrettiği rivayete baktığımız zaman hatta tatmainne kaime. Yani tam mutmain olarak kıyamda duracak kadar beklemesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye aktarıyor. Sonuç olarak diyoruz ki arkadaşlar bu vasıf üzerine namazlarımızı kıldığımızda Allah katında bu namazın makbul olduğunu söylüyoruz. Ama bunun akabinde tam secdeden doğrulmadan yeniden secdeye gidiyorsa birisi, rükudan doğrulmadan yine secdeye gidiyor ise diyoruz ki bu kılınan namaz makbul olmaz. İsterse sen böyle 100 bin rekat kıl. Yani bu vasıflara uygun, mutmain olmadan kılınan namaz, hakkıyla kılınmayan, eda edilmeyen namaz Allah katında makbul olmaz diyoruz. Bu sözü nereden söylüyoruz? Allah Resulü Aleyhisselam hadiste o sahabeye ne diyor? Her bu şekilde namaz kıldığında ne diyor? İrci fesalli fe inneke lem tusalli. Geri dön, namaz kıl çünkü sen namaz kılmadın. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselam onun daha önceki seferlerde kıldığı namazın makbul olmadığını, doğru olmadığını söyleyerek, onu uyararak yeniden namaz kılması için onu döndürdüğünü görüyoruz. En son geçen hafta nerede kalmıştık arkadaşlar? Burada kalmıştık. وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رُفَعِ بِنْ رَافِعِ اِنْدَ اَحْمَدْ وَابْنِ حِبَّانِ حَتَّى تَتْمَئِنَّ قَائِمًا Yine İmam Ahmed'in müsnedinde İbn-i Hibban aynı şekilde Rifa'i bin Rafi'den rivayet ettikleri hadiste buna benzer ifade yer almaktadır. Yani bu hadislerde de şimdi bakın bir önceki hadis-i şerifi hangi sahabeye zikrediyordu? Ebu Hureyre radıyallahu anh zikrediyordu. Şu anda Rufa'i bin Rafi' radıyallahu anh yine aynı şekilde bu hadis-i şerifi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den zikrediyor. Rükudan doğrulma ile ilgili biraz önce İbn-i Mace'nin İmam Müslim'in isnadı ile zikrettiği lafız aynı şekilde Ahmet İbni Hanbel'in ve İbni Hibban da bu lafzı zikrediyor. Ne diyor? Hatta tatmainne kaime. Rükudan tam mutmain olacak şekilde ne yap? Doğrul. Peki arkadaşlar bu ibareleri nasıl anlamamız gerekiyor? Şimdi Buhari diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde söyledi. Sümmerfa hatta ta'tedile kaime. Diğerleri diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sümmerfa hatta tatmainne kaime. Kelime ibareleri ne? Değişik. Rivayetlere döndüğümüz zaman bu sahabe başka bir lafızla aktarıyor. Bu sahabe başta bir lafızla aktarıyor. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor? İlim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci olarak bu ilk rivayet şekliyle söylemiş. İkinci olarak da ne yapmıştır? İbareyi değiştirerek hatta tatmainne kaimen ibaresini kullanmış olabilir. Bu sahabe bunu ilk söylediği söz ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi rivayet etmiş. İkinci sahabede ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tekrarladığında değiştirdiği ibare ile ne yapmıştır? Hadis rivayet etmiştir. Sonuç olarak bu iki ibare de mana olarak aynı kapıya çıktığını söylüyoruz. Ve fi lafzın li Ahmed fa aqim sulbaka hatta terci'al izam. İmam Ahmed'de başka bir lafızla da geliyor. Diyor ki bu rivayette metin şöyle geliyor. Sonra belini kemikler yerine dönünceye kadar doğrult. Sonra belini kemikler yerine dönünceye kadar doğrult. Yani ne? Rükuya eğildin. Vücut ne yaptı? Seninle birlikte eğildi. Daha sonradan belini bütün kemikler yerine gelecek şekilde, dümdüz olacak şekilde ne yap? Doğrult. Bu ibareye de baktığımız zaman bundan önceki iki ibareye de ters düşmediğini görüyoruz. Hatta terci'al idam, yani bütün kemikler yerine dönünceye kadar ibaresine dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, bazı ilim ehli buradan diyor ki, demek ki rükudan doğrulduğumuz zaman bütün kemikler yerine gelecek şekilde. Yani kollarımızda ne yaparız? Aşağı doğru uzatırız. Aşağı doğru bırakırız. Normalde bizim şu anda uyguladığımız, Türkiye'de de birçok insanın uyguladığı fiil bu şekilde değil mi? Rükudan sonra ne yapıyoruz ellerimizi? Aşağı doğru salıyoruz. Bütün kemikler yerine gelecek şekilde salıyoruz. Bunu bazı alimler arkadaşlar şu şekilde açıklıyorlar. Diyorlar ki Sahih Bukhari'de geçen başka bir rivayet var. Başka bir hadis-i şerif var. Sehl bin Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anhu diyor ki كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ اَنْ يَضَعُ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَائِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَةِ Diyor ki insanlar namazda sağ ellerini sol ellerinin bileğinin üzerine göğsünde koymak ile ne yaparlardı? Emrolunurlardı. Bu rivayette ne geliyor? İnsanlar sağ ellerini sol ellerinin bilekleri üzerine koymak ile emrolunurlardı. Nerede? Namazda ibaresi. Bazı alimler diyor ki namazda ibaresi kullanıldığı için ruku, secde, işte iki secde arasında oturma, teşehhüde oturma ile ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu zamanlarda ellerini nereye koyduğu başka hadislerde geliyor değil mi? Rükuda ellerini yani dizlerine koyduğu, teşehhüde baldırların üzerine koyduğu farklı farklı rivayetlerde geliyor. Bu hadise binaen bazı alimler diyorlar ki rükudan doğrulduktan sonra ne yaparsın ellerini? Aynı kıyamda olduğu gibi bağlarsın. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam namazda bu şekilde yapardı. İnsanlar bu şekilde emrolunurdu. O zaman diyorlar ki rükudan doğrulduğunda olay nereye döner? Asla döner. Aslında ne diyor? Kıyamda ellerini bağladığın gibi rükudan sonra da ne yaparsın? Ellerini bağlarsın. Baktığımız zaman bu konuyla ilgili arkadaşlar İmam Ahmed Rahimullah diyor ki insanlar diyor bu durumda yani rükudan sonra doğrulduktan sonra ellerini bağlama veyahut da serbest bırakma konusunda muhayyerdir. Yani seçenek onlara sunulmuştur. Bağlayabilirler, ellerini ne yapabilirler? Salabilirler diyerek bu ikisinin de yapılabileceğini söylüyor. Ama muasır alimlerden Şeyh Bin Baz Rahimullah, Şeyh Hüseymin Rahimullah diyorlar ki rükudan döndükten sonra ellerin bağlanması müstehap olandır. Yine Şeyh Hüseymin Rahimullah hocası Abdurrahman Es-Sa'di Rahimullah'tan bahsediyor. Diyor ki genellikle ellerini bağlamazdı. Genellikle ellerini salardı diyor. Buradan da görüyoruz ki ilim ehli bu konuda ihtilaf etmiş ama edilen bu ihtilaf kardeşlerin arasında ayrımcılığa götürecek bir ihtilaf değil. Yani basit bir ihtilaf. Kim rükudan sonra ellerini bağlıyor ise ona neden ellerini bağlıyorsun diyemeyiz. Çünkü dayandığı bir delil var. Kim de rükudan sonra ellerini bağlamıyor ise yine onun da dayandığı delili ve bu delil üzerine hareket eden neyi var? Alimleri var. O yüzden diyoruz ki bu ihtilaf yesir, kolay olan bir ihtilaf. Arada değil mi? Müslümanların arasında fitne çıkaracak fitne çıkarmaması gereken bir ihtilaf olduğunu ne yapıyoruz? Bir kez daha hatırlatıyoruz. Yine dedik ki bu hadis-i şerif El-Musi'u fi salati namazında namazını kötü kılan bu ibare ile meşhur olmuş bir hadis dedik. Namazını kötü kılan kimse diye bu alanda meşhur olmuş. Yine fayda olarak Şeyh Hüseyin Rahimullah bununla ilgili diyor ki bu ibarenin yerine El-Cahilu fi salatihi yani namazında cahil olan kimse, namaz kılmasının nasıl gerektiğini bilmeyen kimse olarak söylenmesi diyor daha doğrudur. Çünkü diyor bu kimse, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üç kez geri döndürdüğü bu kimse, namazı kötü kılar, normalde namazı kötü kılmak demek, kastedilerek, irade edilerek yapılacak bir ibaredir diyor. Yani namazı kötü kılmak ne? Aslında doğrusunu biliyorsun ama hakkıyla ne yapmıyorsun? Eda etmiyorsun. Ama diyor bu kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme en son gelip ne diyor? Ben bundan daha iyisini bilmiyorum. O zaman diyor ki bu hadisin hani halk arasında El cahilu fi salati namazı nasıl kılınacağını, doğru bir şekilde kılınacağını bilmeyen kimsenin namazı olarak diyor meşhur olması daha doğru olurdu. Çünkü isa'a, yani kötü bir şekilde eda etmek, kılmak ibaresi kasıtlı yapılan şey için söyleneceğini söylüyor Şeyh Hüseyin. Yani bu hadis bu şekilde meşhur olsa iyiydi diyor. Bu manada daha doğru olurdu diyor. Fayda olarak da bunu burada ne yapmış olalım? Aktarmış olalım. Bu hadis-i şerifle ilgili ilim ehli birçok faide zikretmiş. Bunları da biz burada bazılarına ne yapalım? Yer verelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile otururken dahi etrafında olup biteni ne yapıyordu? Kolaçan ediyordu. Yani Allah Resulü aleyhisselam sahabelerine bir şey anlatırken aynı zamanda eğer etrafında, değil mi, şeriata muhalefet eden, hata edenleri gördüğü zaman da bunları ne yapmıyordu? Göz yummuyordu. O kimseye ne yapıyordu? Yanına geldiği zaman, meclisine geldiği zaman yaptığı hatayı ona öğretiyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber olduğu için gördüğü hataları ne yapmak zorundaydı? Uyarmak zorundaydı. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu sahabesini uyardığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yine selamın meşru oluşuna, ayrıldıktan sonra, kısa bir zaman geçtikten sonra yeniden aynı meclise dönüldüğünde yeniden selam vermenin meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Allah Resulü aleyhisselam o sahabeyi gönderiyor. Yine o bildiği şekliyle namazı kılıp geri geldiğinde ilk olarak ne yapıyor? Allah Resulü aleyhisselam'a selam veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun selamını ne yapıyor arkadaşlar? Alıyor. Eğer böyle meclisten ayrıldıktan sonra, kısa bir vakit geçtikten sonra geldiği zaman selam vermek meşru olmasaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeyi ne yapardı? Uyarırdı diyoruz. Yine sahabenin yaşantısına dönüp baktığımız zaman beraber bir yolda yürüdüklerinde eğer aralarından bir ağaç veyahut da herhangi bir şey onları birbirinden ayırıyor ise yeniden birbirlerine kavuştuklarında birbirlerine ne yaparlarmış arkadaşlar? Selam verirlermiş. Buradan da onların fiilinden de bunun meşru olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Yine başka bir faide, selama karşılık vermenin vacip olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Allah Resulü Aleyhisselam her selam verdiğinde, o sahabe her selam verdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını ne yapıyordu? Alıyordu. Bu da demek ki selam verildiği zaman onu almanın vacip olduğunu bize gösteren bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimindeki güzelliğine delalet eden bir hadis-i şerif. O sahabenin bu ilim aklında kalması için onu ısrarla geri döndürüyor. Onun dikkatini toplamasını istiyor. Daha sonradan ona doğru bir şekilde namaz kılmasını nasıl olduğunu öğretince yani bu aşama ile gönderiyor bir daha geliyor. Gönderiyor bir daha geliyor. Gönderiyor bir daha geliyor. Artık o kimse yaptığı hatayı algılayamıyor ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anlatacaklarına ne yapıyor? Kulak kabartıyor. Onun ne demek istediğini en iyi şekilde anlatmak istiyor. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimdeki, değil mi? Öğretimdeki güzel yöntemlerinden, metotlarından birisi olduğunu görmüş oluyoruz. Yine arkadaşlar bu hadis-i şerifte Cebriye dediğimiz insanın meşiyetini yani insana verilmiş bir iradeyi inkar eden topluluğa reddi olduğunu görüyoruz. Bunu nereden çıkartıyor olabiliriz? Yani bu hadiste hangi kısmından burada insanın dilemesini inkar eden, onun meşiyetini inkar eden topluluğa reddi olarak nereden bir şey çıkartabiliriz? Hadisin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o sahabeye اِذَا قُمْتَ yani namaz kılmak istediğinde. Burada demek ki kulun bir iradesi var. Başka bir ibarede فَاَسْبِغِ الْوُدُوْ abdesti doğru tam bir şekilde al. Burada bir emir var. Değil mi? Eğer insan kendi amellerine mecbur olsa, bir dilemesi, bir meşiyeti olmasa ona bu şekilde emretmek mantıklı olur mu? Olmaz. Niye? Zaten bunu yapmak mecburiyetinde. Değil mi? Bunun dışında çıkamıyor ise, kendi dilemesi olmasa ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye bu şekilde ne yapmazdı? Emretmezdi diyoruz. Yine her namaz için abdest almanın meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Her namaz için abdest almanın meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Diyoruz ki abdest bozulduğu zaman namaz için abdest almak namazın vaciplerindendir. Gereklidir, olmazsa olmazlarındandır. Ama bir insan abdestli olduğu halde ezan okunduğunda, yeni bir namaz kılmak istediğinde yeniden abdest alabileceğinin meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Bununla birlikte yine Sahih-i Müslim'de gelen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazının abdesti ile yatsı namazının da kıldığını varit olduğunu da biliyoruz. Yani bununla birlikte sabah namazında abdest aldıysan, eğer abdestini bozmadıysan bu abdestle öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarında ne yapabilirsin? Kılabilirsin. Bununla birlikte her namaz için ayrı abdest almak istiyorsan bu kolaylıkta, bu ruhsatta sana verilmiş. Bunu yapmanda da diyoruz ki dinen bir mahzur, bir sıkıntı yoktur. Yine kıblenin dönülmesinin vacip olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Kıbleye dönmek 3 durumda insandan düşüyor arkadaşlar. Namaz kıldığı esnada bir kimse kıbleye dönmek 3 durumda o kimseden düşüyor. Bunları bize aktarabilecek var mı? Daha önceki derslerimizde bunu zikretmiştik. Namazın şartları ile ilgili bölümde. Diyoruz ki korku anında. Yani savaş esnası buna örnek olabilir. Savaşta değil mi? Kişi olduğu hal üzerine namaz kılabilir. Kıbleye dönme şartı o kimseden düşer diyoruz. İkinci olarak eğer acziyet var ise, acziyede örnek hastalık, adam felç, oturamıyor, ayakta duramıyor. Diyoruz ki bu kimse de olduğu hal üzerine ne yapar? Namazını kılar. Üçüncü, seyahat ederken ney? Diyoruz ki nafile namaz kılan bir kimse ne zaman? Sefer ettiği esnada. Eğer bir bineğin üstünde ise kıbleye dönme şartı nedir diyoruz arkadaşlar o kimseden? Düşer. Dikkat edelim. Seferde derken neyi kastediyoruz? Binek üzerinde. Yani seferdeyiz. Bir yere indik. Seferiyim ben. O zaman kıble şartı değil. Kıble şartı senden düşmüyor. Ne zaman? Sefer ettiğin esnada. Hangi namazda? Nafile namazlarda. Farz namazlarda. Farzlarda ne yapacaksın? Eğer bu binekten İnebilme ihtimalin var ise indiğin zaman vakit çıkmadın. Yani bu vakit esnasında kılacaksın. Ama zaruret halleri var. Adam uçağa binmiş. Atıyorum Avustralya'ya gidiyor. Eğer inemiyor isen o zaman olduğun hal üzerine yani uçakta ne yaparsın? O namazı kılarsın. Ama inebilme fırsatın varsa senin üzerine düşen ne? İnip o binekten o namazı yeryüzünde hakkı ile eda etmen gerekiyor. Dedik ki tekbiratül ihramın vacip oluşuna delalet eden bir hadis-i şerif. Yani Allahu Ekber sözüyle namaza başlarız. Burada da dikkat edilmesi gereken bazı hatalar var arkadaşlar. Bunlar yapıldığı zaman mana değiştiği için tekbir getirmede bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bir insan Allahu Ekber demese de şöyle dese, lafızların yerini değiştirse El Ekberu Allah dese namaza girmiş olur mu? Diyoruz ki olmaz. İbadetlerde nedir diyoruz? İbadetler tevkifidir. Geldiği şekliyle amel edilir. Yerlerini değiştiremezsin. İkinci olarak diyoruz ki bir insan dese ki baştaki Allah lafzının başındaki elifi uzatsa Allahu Ekber dese namaza girmiş olur mu? Olmaz. Neden? Yani burada ne? Mana değişiyor. Allahu Ekber dediğimiz zaman, oraya bir elif ile izafe ettiğimiz zaman, elifi uzattığımız zaman, Allahu Ekber dediğimiz zaman, mana şöyle oluyor. En büyük olan Allah mı? Allah büyük mü? Yani bir soru işareti var. Diyoruz ki, Allahu Ekber dediğimiz zaman, biz böyle bir soru sorarak namaza başlamıyoruz. Diyoruz ki, bu şekilde uzatanların ne olmaz namazı? Olmaz. Namaza girmiş olmaz. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Allahu Ekber denmez. Bilmeden hata ile yapıyor ise bilen varsa onu duyan uyarması gerekir. O haldeki namazı iade eder. Ama geçmiş namazlarını ona iade et demeyiz. Bunu biraz sonra faydalarda zikredeceğiz. Yine başka bir ibare. Mesela birisi diyor ki Allahu Ekber. Yani Ekber lafzının başındaki elifi uzatırsa diyoruz ki aynı şekilde bu da istifhama. Yani soru işareti, soru sormaya manasına gelir. Yine Allah en büyük müdür manasına gelir. Diyoruz ki bu şekilde, aynı şekilde namaza girmiş olunmaz. Veyahut da Allahu Ekber diye bağı uzatsa diyoruz ki bu da sahih olmaz.
Herhalde olur çünkü de uzatılır.
İşte burası sıkıntılı. Çünkü kebara, ekbar ne anlama geliyor musun arkadaşlar? Kebara davul anlamına geliyor. Ekbar onun çoğulu, davullar. Yani mana olarak düşündüğünüz zaman saçma sapan bir mana oluyor. O yüzden diyoruz ki bu şekilde uzatanlar da ne yapmaz? Namaza hakkıyla girmiş olmaz. Burada bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Allah lafzının başındaki elif uzatılmaması gerekiyor. Allahu Ekber. Veyahut da Ekber lafzının başındaki elif Allahu Ekber olmuyor. Veyahut da ba'dan sonra Ekber lafzındaki ba'dan sonra uzatma olmuyor. Yani Allahu Ekber diye uzatılıyor ise diyoruz ki bu şekilde namaza başlanmaz.
Hocam bu sadece başlangıç tekbirinde mi geçerli? Çünkü aralarda da Allah tekbirlerde
bu başlangıç tekbiri namazın rükünlerinden. Bu ne demek yani? Sen bunu tekbiri getirdiğin zaman namaza girmiş, başlamış oluyorsun. Bunu getirmediğin zaman sen daha namaza girmiyorsun. Kendi kendine ondan sonraki hareketleri yapsan dahi namaza girmemiş oluyorsun. Namazın içindeki o intikal dediğimiz bir halden başka bir hale geçen tekbirler ne? Vacip. Aynı şekilde orada da bu kasıtlı yapıldığı zaman namazı iptal eder. Bilmediğin zaman, yaptığın zaman vacibi terk etmiş olursun. Yani o anda karıştırdın mesela, uzattığını fark ettin. Sehiv secdesi yaparsın vacibi terk ettiğin için. Ama ilk tekbirde en önemlisi diyoruz. Niye en önemlisi diyoruz? Çünkü sen bunu söylemeden namaza girmiş olamıyorsun. Bu lafzı doğru telaffuz etmen gerekiyor. Yine insana Kur'an'dan kolay gelen yeri okuması vaciptir dedik. Çünkü emir lafzıyla geliyor. İkra ma teyessere ma'ake minel Kur'an. Kur'an'dan kolay gelen yeri oku. Bunda ne olarak tefsir etmiştik arkadaşlar? Fatiha suresi. O yüzden diyoruz ki Fatiha suresinin okunması namazın rükünlerindendir. Dersin sonunda ilim ehlinin bu konuyla ilgili ihtilafını zikredeceğiz. Yine okuma esnasında arkadaşlar kıraat gereklidir. Okuma esnasında kıraat gereklidir. Buradan neyi kastediyoruz? Bir şeyin kıraat olabilmesi için bu ibarelerin ağızdan dökülmesi gerekiyor. Ya bunu kulağınla duyacaksın veyahut da ağzının hareket etmesi gerekiyor. Yani bir insan ağzını kapatıp şu şekilde Fatiha suresini içinden, kalbinden okuyor ise onun o kıraat ondan ne yapılmaz Enver? O kıraat ondan kabul edilmez. Bunun kıraat olabilmesi için ya bunu duyacağı kadar veyahut da ağzıyla bu lafızları telaffuz ettiğinde biz buna kıraat diyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Yunus Hoca'nın da söylediği gibi Türkiye'de birçok insan namaz kılarken özellikle dikkat edin sessiz namazlarda. Evet. Değil mi? Ağzı ne yapıyorlar? Ağzı hiç kıpırdamıyor. Ama adam içinden Fatiha'yı okuyor, Zamm-ı Sure'yi okuyor, rükûya gittiği zaman tekbirini alıyor rükûdan doğrulurken, buradaki zikirleri yaparken hepsini içinden yapıyor. Ama diyoruz ki bunun kıraat olabilmesi için bunun telaffuz edilmesi gerektiği faidesini de bu hadis-i şeriften çıkartabiliriz. Dedik ki secde etmek namazın rükünlerinden olduğunu söyledik. 7 aza üzerine edilmesi gerektiğini söyledik. Biraz önce de buna değindik. Bir insan secde ettiği esnada azalardan bir tanesini kaldırırsa ne dedik namazı?
Olmaz.
Batıl olur dedik. Eğer bir insan unutarak bunu yapıyor ise namazı batıl olur mu? Yani unutarak yaptığı zaman bu rükun ondan düşer mi? Sonradan namaz içinde hatırladı. Unuttu. Diyoruz ki rükünler arkadaşlar unutarak, cahil olarak ondan ne yapmaz? Düşmez. Eğer unuttuysan ne yaparsın o rükne? Geri dönersin. Bunun da şartları var. İleriki derslerde ondan bahsedeceğiz. Ama diyoruz ki bir insan unutarak yaptı ise dedi ki bu rükün ondan düşmez. Ama ihtiyaca binaen secdenin bir bölümünde elini, ayağını, alnını, herhangi azasını secdenin az olan bir bölümünde kaldırdı ise, sonradan yerine döndürdü ise, diyoruz ki bu secdeye zarar vermez. Az olan bir bölümünde. Ama secdenin çok olan bir bölümünde bunu yaptı ise, diyoruz ki o zaman biraz önceki söylediğimiz şey geçerlidir. O ruku, o secde ondan kabul edilmez. Yani başın kaşındı, kaşıdın, elini yeniden geri koydun. Diyoruz ki bu senin secdene ne yapmaz? Zarar vermez. Ama elini koydun, tek elin yerde, başını kaşıdın, elini yere koymadan rükudan doğruldun. Diyoruz ki sen tam hakkıyla secde etmedin, bu duruma ne yap? Dikkat et. Yine ilim ehli arasında arkadaşlar ihtilaflı bir mesele. Bunu da burada fayda olarak zikredelim. Secdeye giderken önce ellerle mi gideceğiz? Yoksa secdeye giderken önce dizlerle mi gideceğiz? Levent diyor ki ellerle, diğerleri diyor ki dizlerle. Diyoruz ki ilim ehli arasındaki ihtilaf bilinen bir ihtilaf. Ama bu konuyla ilgili arkadaşlar Şeyh Hüseymin'in yine bu kitabın şerhinde güzel bir açıklama getirdiğini gördüm. Yine fayda olarak burada da zikredelim. Diyor ki Şeyh Hüseymin rahimeullah, diyor ki her şeyi bir kenara bırakalım. Yani önce ellerle mi gidilir, dizlerle mi gidilir? Bunlarla ilgili hadisleri bir kenara bırakalım. Bu hadisleri diyor bir kenara bırakalım. Bu hadis-i şerifte, ele aldığımız hadis-i şerifte açıkça bir şey gelmiyor. Değil mi? Şurada ne ile secdeye gideceği ile ilgili açık bir haber gelmiyor. Diyor ki vücut yapısına göre baktığımız zaman da yere en yakın olan önce dizlerdir. Yani vücut olarak önce dizler yere gelir, sonra eller, sonra diyor alın ve burun. Diyor yani vücut yapısı olarak makul olan bu şekilde hareket etmektir. Ama diyor ki ilim ehli bu konuyla ilgili yine ihtilaf edilen bir hadis zikredilmiş. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَبُرُكْ كَمَا يَبُرُكُ الْبَعِيرِ Sizden birisi secde edeceği zaman devenin çöktüğü gibi çökmesin. Devenin çöktüğü gibi çökmesin. İlim ehli diyor ki bu ibareye baktığımız zaman zahir olan deve önce neyle çöker arkadaşlar? Ön ayaklarıyla. Ön ayaklarıyla. Devenin önde iki ayağı var, arkada iki ayağı var. Öncelikle ne yapıyor? Ön ayaklarıyla çöküyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Yani önce ellerinizi koymayın. Hadisin ilk kısmı açık. Hadisin devamında ravi diyor ki فَلْيَدَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ Diyor ki ellerini dizlerinden önce yere koy. Yani ellerini dizlerinden önce yere koy. Hadisin ziyadesinde devamında. Ravi bu şekilde aktarıyor. Diyor ki ellerini dizlerinden önce koy. İkisi de sahih. İlim ehli arkadaşlar bu ibareyi şu şekilde açıklıyor. İbn-i Kayyim Rahimullah Zadül Maat'ta. Diyor ki burada ravinin inkılabı vardır. Yani ravi burada dizlerini ellerinden önce koy diyeceğine ellerini dizlerinden önce koy demiştir diyor. Zadül Maat'ta bununla ilgili ravilerin bu şekilde ibareleri yanlışlıkla karıştırdığını, ters çevirdiğiyle ilgili bazı rivayetler de o eserde ne yapıyor? Zikrediyor. Bu şekilde açıklıyor. Diyor ki ibarenin başı açık. Devenin çöktüğü gibi çökme. Önce ellerini koyma. Önce dizlerini koy. Diyorsun ki o zaman bu gelen aşağıdaki ziyadeyi nasıl açıklayacağız? Tam tersi açık ibare. Diyor ki onu da böyle anlamamız gerekiyor. Aslında baştaki metine muhalif değil. Ama ravi burada inkılap etmiş. Yani eller ile dizlerin yerini değiştirmiş. O yüzden bu şekilde söylenmiş diye bu şekilde açıklıyorlar. Bunun akabinde yine bazı ilim ehli önce ellerle gidilmesi gerektiğini, devenin çöktüğü gibi çökmemesinden anlaşılan önce dizlerini koymaman gerektiğini söylüyor. Yine biraz önceki rükudan doğrulduktan sonraki meseleye dönüp bakarsak aynı şeyi söylüyoruz. Yani bu bizim aramızda fitne çıkartacak bir mesele değil. Bizim aramızda fitne çıkartacak bir mesele değil. Her iki tarafta uyduğu alimlere, delillerine göre bu hareketi yapar. O şekilde secdeye gider diyoruz. Yani bu konuda Şeyh Hüseyin Rahimullah diyor ki önce dizlerle gidilir, sonra ellerle gidilir. Başka bir Faide arkadaşlar, bu konuyla ilgili, bu hadis ile ilgili secdeden doğrulmanın, iki secde arasında oturmanın rükun olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Yine ikinci secdenin namazın rükunlerinden, yani her secdede iki tane secde olduğunun, rükun olduğunun delillerinden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Yine rükunlar arasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar sümme ibaresini kullanıyor. Yani bütün her şeyi zikrederken aralardaki bağlaç ne arkadaşlar? Sümme. Ruku et, sonra rükudan doğrul, sonra secdeye git, sonra secdeden doğrul. Diyoruz ki buradaki sümme ibaresi, yani sonra ibaresi tertibe delalet eder. Yani bu rükunları sana öğrettiğim sıralama üzerine, tertip üzerine ne yap? Kıl. Yani rukuya git, rukudan sonra secdeye git, secdeden sonra ayağa kalk. Böyle bir şey yok. Her şeyi ne yapacaksın? Öğretildiği şekliyle. Kıyamdan rukuya mı gittin? Rukudan doğrulacaksın. Ondan sonra secdeye gideceksin. Secdeden doğrulup iki secde arasında oturacaksın. Yeniden secdeye gideceksin. Sonra ikinci rekata kalkacaksın. Demek ki buradaki sümme ibaresi, bu bağlaç, diyoruz ki tertibe, sıralamaya riayet edilmesi gerektiğinin delili olduğunu söylüyoruz. Yine bu hadis-i şerifte gelmediği için ilim ehli şu faydayı da zikrediyor. Diyor ki açılış duası Subhaneke veyahut da diğer dua Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya, sünnette varit olan bu dualar, Euzu billahi mineşşeytanirracim ibaresi, besmele, ellerin göğüs hizasında bağlanması, rükudaki, secdedeki, iki secde arasındaki, teşehhütteki oturuş veyahut da duruş şekilleri, diyor ki ilim ehli, namazın müstahaplarındandır. Yani senin rükuya eğildiğin esnada ellerini dizlerinin üzerinde tutman ne arkadaşlar? Müstahap. Ama o pozisyon üzerine rükuya eğilmen ne? Rükun. Yani bir insan rükuya eğilse, ellerini dizinin üzerine koymasa, rükunu terk ettin, batıl oldu diyor muyuz? Hayır, senin ellerini dizinin üzerine koyman müstahap. Namazda mesela başladı, kıyamda. Ellerini göğsü üzerine bağlamadı, aşağı doğru saldı. Neyi terk ediyor? Namazın sünnetlerinden bir sünneti terk ediyor. Bu şekliyle namazı bozulur mu?
Bozulmaz.
Ama ne? Namazı tam, kamil olmaz. Sünneti terk ettiği için. Ama namazı sahihtir diyoruz. Yani bu şekliyle, her şekliyle geliyor ama rivayetler arasında en sahih olan ellerin göğüs üzerinde bağlanması. Sağ elin sol el üzerinde, göğsün üzerinde bağlanması gelen rivayetler arasında en sahih rivayet olduğunu ilim ehli söylüyor. Yani göbeğin üstünde, altında ve göğsün üzerinde gelen rivayetlerin arasında en sahihi. Yani bilek bilek üzerinde, bu bileğin bilek üzerinde ve sol eli kavrayacak şekilde ellerin bağlanması gerektiğini ilim ehli bize aktarıyor. Yine burada arkadaşlar güzel bir fayda olarak bunu zikredebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeyi cehaleti üzerine ne yapmadı? Bırakmadı. Ona kendindeki olan ilmi, emri bil marufu ne yaptı? Öğretti. Diyoruz ki bize de düşen aynı şekilde. Eğer namazını dosdoğru kılmayan bir insanı gördüğümüz zaman, namazın rükünlerini, vaciplerini terk eden bir insanı gördüğümüz zaman, onu uyarmak bizim üzerimize nedir arkadaşlar? Vaciptir. Yani adamı görüyorsun, karganın yem yemesi gibi, tavuğun yem yemesi gibi yemek yiyor ise, namaz kılıyor ise, o zaman sen buna sessiz kalamazsın. Sendeki bu ilmi o kimseye ne yapman gerekiyor Enver? Aktarman gerekiyor. Yine diyoruz ki cehaletin özür olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabiye geçmiş namazlarını iade etmesini ne yapıyor? Söylemiyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o halde şimdiki zamandaki o kıldığı namazı iade etmesini söylüyor ve müstakbaldeki, gelecekteki namazlarını da bu öğrettiği hal üzerine kılmasını gerek, yani kılmasını ondan talep ediyor. Demek ki bu şekilde yanlış yapana biz, geçmişte 10 sene adam böyle namaz kıldıysa, rükünleri hakkıyla eda etmeden kıldıysa, sen bu 10 seneki namazlarını kıl, kaza et demiyoruz. Ama onu gördüğümüz hata esnasındaki o namazı diyoruz ki bunu iade et. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam o sahabeye o namazı iade etmiş. Ve gelecekte de onun bu şekilde namaz kılmasını ondan istiyoruz. Yine başka bir fayda olarak ilim ehli şunu zikrediyor arkadaşlar. Namazı bu şekilde mutmain olarak hakkıyla eda edilmediğinde, kılmadığında karganın yemyemesine Allah Resulü Aleyhisselam benzetiyor. Ve aynı şekilde diyor ki bu münafıkların namaz kılma şekli de bu şekilde olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikrediyor. Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Tilke salatul münafiki yeclusu yarkubuş şemse ve izâ kânet beyne karneyş şeytan kâme fenekara erba'an la yezkurullahu fîhâ illâ kalîle. Diyor ki bu şekilde kılınan bir namaz, yani bir insanın karganın yem yemesi gibi kılınan bir namaz münafıkların namazıdır. Onlar da diyor, münafıklar da güneş diyor şeytanın iki boynuzu arasında batacağı zaman 4 rekat namaz kılarlar. Bu kıldıkları namazlarda da Allah'ı azca zikrederler. Yani tabiri caizse karganın yem yemesini arkadaşlar. Yani karga nasıl yemiyor? Hızlı bir şekilde. Yani adam bakıyorsun bazen genelde bu nasıl diyeyim? Çocuklarda böyle 7-8-10 yaşındaki çocuklarda bazen görürsün. Evde dersin ki ona namaz kıl. O bir an önce oyun oynamak istiyordur. Bir şeyle meşgul olmak istiyordur. Ne yapar? 4 rekatlık namazı 2 dakikada 1 dakikada hemen yatar kalkar böyle arada beklemeden yatıp kalkıp kılar. Bu diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam bu hadis-i şerifte. Yani bu münafıkların namaz kılma şekli de böyledir. Bir an önce namazı kılarlar ve kıldığı namazlarda da Allah'ı az zikrederler. Oysa ki mümin olan, Müslüman olan bir kimse değil mi? Şunu bilmesi gerekir. Rükuda Rabbinin huzurunda eğildiğini, secdede Rabbine en yakın olduğunu, o yüzden secdede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de duaların arttırılması gerektiğini söylüyor. Özellikle nafile namazlarda, gece namazlarında. Değil mi? Çünkü Rabbine en yakın olduğun an ne zaman? Secde halin. O yüzden diyoruz ki kişi secde esnasında Rabbinden dünyalık, ahiretlik ne yapabilir? Her şeyi isteyebilir. Bu son kısmı da ele alalım. Haftaya bir sonraki hadise geçelim. Burada kalmamış olalım. Buraya da hızlı bir şekilde geçelim. Zaten bunun bir kısmına da değindik. Yine وَلِلنَّسَائِي أَبِي دَاوُودٍ مِنْ حَدِيثِ رِفَاةِ بِنْ رَافِ اِنَّهَا لَنْ تَتِمَّ صَلَاتُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءِ كَمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالَى ثُمَّ يُكَبِّرَ اللّٰهَ تَعَالَى وَيَحْمَدُهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَفِيهَا فَاِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَاِلَّا فَاحْمَدِ اللّٰهِ فَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ وَلِأَبِي دَاوُدَ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَبِمَا شَاءَ اللّٰهِ وَلِبْنِ حِبَّانِ ثُمَّ بِمَا شِئْتَ. Yine Nesai ve Ebu Davud'un Rifa'i bin Rafi' radıyallahu anhudan rivayet ettikleri hadis şöyledir. Birinizin namazı Allah'ın emrettiği şekilde tas tamam olmadıkça, sonra Allah'ı yüceltip tekbir getirmedikçe, ona hamd edip övgüyle anmadıkça tamam olmaz. Bu rivayette şu cümlede yer alır. Şayet ezberinde Kur'an varsa onu oku. Yoksa Allah'ı hamd et, tekbir ve tehlil et. Tahlil et, tehlil getir. Ebu Davud'un rivayetinde sonra Ummul Kur'an'ı ve Allah'ın dilediği kadarını oku ifadesi bulunur. İbn Hibban'ın rivayetinde sonra dilediğin kadar oku ibaresi yer almaktadır. Yine buraya baktığımız zaman bu rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın emrettiği şekliyle abdestini al. Allah'ın emrettiği şekliyle. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde abdestle ilgili ayet-i kerimede Allah-u Teala önce yüzün yıkanması gerektiğini, sonra kolların dirseklerle beraber yıkanması gerektiğini, başa meshedilmesi gerektiğini, ayakların yıkanması gerektiğini söylüyor. Yani Allah'ın emrettiği şekliyle ne yapılması gerekiyor? Abdestin alınması gerektiğini bu rivayette bize aktarıyor. Bunun akabinde diyor ki sümme yükebbirullah. Sonra Allah'ı tekbir et. Yani iftitah tekbiri dediğimiz Allahu Ekber lafzını söyle. Ve yahmeduhu ve yüthni aleyh. Sonra Allah'a hamd et. Onu sena etten. İlim ehli buradaki kasıt diyor ki iftitah duası. Subhaneke de Allah-u Teala'yı sena ediyoruz. Onu övüyoruz. Fe inkâne ma'akel Kur'an fekra. Eğer Kur'an'dan bir şey ezberledi isen onu ne yap? Oku. Eğer bu ezberinde Kur'an ezberiyle ilgili hiçbir şey yok ise Allah-u Teala'ya hamd et, onu tekbir et ve La ilahe illallah ibaresini söyle. Yani Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey ezbere bilmiyor bir sabi insan. Fatiha suresini bilmiyor. Veyahut da Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir şey de ezberlememiş. O adama ne diyoruz? Diyoruz ki Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah de kıyamda. Fatiha'yı biliyor ise diyoruz ki Fatiha'yı oku. Fatiha'yı bilmiyor ama mesela Zilzal suresini biliyor. Diyoruz ki o zaman ne yap? Zilzal suresini oku. Burada arkadaşlar fayda olarak bunu zikredelim. Eğer bir insan Fatiha'yı bilmiyor ise, onun uzunluğunda başka bir sure biliyor ise ne yapar? O sureyi okur. Eğer Fatiha'dan kısa bir sure biliyor ise, veyahut da Fatiha'dan kısa iki tane sure biliyor ise, o iki sureyi okur. Fatiha'ya denk olması için. Eğer Kur'an'dan hiçbir şey bilmiyor ise, ona bedel olarak diyoruz ki okuyacağı şey onun ayarında olması gerekmez. Yani Kur'an'dan bir şey biliyor ise Fatiha'nın ayarında olması gerekir. Kur'an'dan hiçbir şey bilmiyor ise o ayarda olması gerekmez. Çünkü bir insan abdest almaya su bulamıyor ise, imkanlar elverişli değilse, onun yerine ne yapar diyoruz? Teyemmüm alır. Teyemmüm abdest ayarında bir şey mi? Değil. Böyle bir şey, onun yerine bedel olarak aranan şey, onunla aynı miktarda olması şeriatta da matlup olan, istenilen bir şey değil. Ama aynı ölçüde bir şey ise, Kur'an'dan başka bir ezberin varsa onun ayarında okuman gerekir diyoruz. Çünkü Allah Resulü diyor ki فَاِنْ مَاكَ الْقُرْآنِ فَقْرَ. Eğer sende Kur'an'dan bir şey varsa oku. Diyor ki وَاِلَّا. Eğer ancak bu yok ise فَحْمَدِ اللّٰهُ وَكَبِّرْهُ وَهَلْهِلْهُ. Yani diyor ki eğer Kur'an'dan sende bu şey yoksa Allah'a tekbir et, Allah'a hamd et, onu tekbir et ve la ilahe illallah de diyor. Yani ona bedel olarak bu ibareleri söyleyebileceğini söylüyor. Diyoruz ki bir insan yeni Müslüman olsa, Fatiha suresini ezberlemeye kadir olsa vakit çıkmadan, ne diyoruz ona? Fatiha suresini ezberle bu namazı kıl mı diyoruz? Yoksa vakit girdi bu namazı kıl mı diyoruz?
Fatiha suresini ezberle.
Evet, diyoruz ki Fatiha suresini ezberle. Eğer bu vakitte ezberleyebiliyorsan, bu şeye kadirsen, daha sonradan namazı son vaktine dahi ertelesen olur. Çünkü Fatiha suresine dedik namazın rükünlerinden. Eğer buna imkanın varsa bunu yap. Ama buna imkanı yoksa diyoruz ki o zaman olduğun hal üzerine. Kur'an'dan başka bir şey biliyorsan onu oku. Onu da bilmiyorsan Allah'a hamd et, tekbir et, La ilahe illallah diyerek namazını kıl. Yine son rivayetlerde Ebu Davud'da geçen diyor ki "Sümmekra bi ummul kitab ve bima şaallah." Yine bu rivayette biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Ebu Davud'daki rivayet "Sümmekra bi ummul kitab." Tekbirden sonra Allah Resulü sen ne diyor ona? Ummul kitabı oku. Fatiha'yı oku ve bima şaallah. Ve Allah'ın sana dilediği kadarını oku. Buradaki vav lilcem. Yani Fatiha'yı oku. Bununla birlikte diyoruz ya zammı surelerden bildiğini oku. Bu rivayette bu şekilde geliyor. İbn-i Hibban'daki rivayette Fatiha'yı oku. ثُمَّقْرَعْ بِمَا شِئْتَ. Sonra dilediğin kadar Kur'an-ı Kerim'den oku. Dedik ki Fatiha'nın okunması ile ilgili ilim ehlinin ihtilafında zikredelim. Bu dersi de bu hadisi de burada bitirmiş olalım. Hanefiler diyor ki bir kimse Kur'an-ı Kerim'den okunacak herhangi bir kısmı namazın sahih olması için yeterlidir diyorlar. Hatta Fatiha suresini bilse okumasa dahi. Adam Zilzal suresini ezberlemiş. Fatiha'yı da ezberlemiş. Ama kıyamda Fatiha'yı okumuyor. Sadece Zilzal suresini okuyor. Rukuya gidiyor. Hanefiler ne diyor? Caizdir. Bu şekilde namaz olur. Çünkü diyor Müzzemmil suresinde Allah-u Teala diyor ki فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. Yani ondan, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun lafzında hadis-i şerifte ne geliyordu? ثُمَّ قْرَعْ مَا تَيَسَّرَ مَا كَمْنَ الْقُرْآنِ. Sonra Kur'an'dan senin kolayına gelen yeri oku diyor. O zaman demek ki Fatiha'yı okumak rukun değil diyorlar. Bunun akabinde cumhurun görüşünü arkadaşlar. Bir insan Fatiha suresini okumayı biliyor ise, Fatiha suresini okumazsa o namaz ne olmaz? geçerli olmaz, batıl olur. Delil olarak diyorlar ki, yani ne olarak reddiye veriyorlar Hanefilere? Diyorlar ki öncelikle getirdiğiniz ayet Müzzemmil suresinin başına dönüp baktığımız zaman ayet-i kerimelerde Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki ey örtünüp bürünen, birazı hariç geceleri kalk. Gecenin yarısında kalk yahut yarısından biraz eksik veya bunu azalt ve ağır ağır Kur'an oku. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Değil mi? Tertilli bir şekilde ağır ağır Kur'an oku diyor. Diyor ki surenin başına döndüğümüz zaman burada Allah-u Teala peygamberine gece namazından bahsediyor. Gecenin yarısında kalk, biraz azında da olsa, değil mi? Bu şekilde ilerleyen ayetlerde diyor ki فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. Yani size kolay gelen yeri Kur'an'dan okuyun. Yani Allah-u Teala en sonunda diyor ki gece namazında hürsünüz. Kıraatın uzunluğu size kalmış. Ama diyorlar ki buradan kasıt Fatiha'dan sonra okunacak kıraat. Çünkü bu ibare diyorlar surenin başına döner. Orada da gece namazının nasıl kılınması, kıraatın uzunluğundan bahseder. Yoksa burada Fatiha'nın okunmayacağı ne yapılmaz? Anlaşılmaz. Biraz önce diyor ki Ebu Hureyre hadisini delil olarak gösterdiniz. Biz de diyor ki bunun akabinde diyoruz ki o hadis bu şekilde anlaşılır. Bazı rivayetlerde biraz önce söyledik Ebu Davud'da ne diyor? Fatiha'yı oku, Ummul Kitabı oku, sonra Kur'an'dan kolay yerini oku. Yine aynı hadisin sahih olan diğer rivayetlerde. O zaman diyorlar ki genel olan has olana ne yapılır? Hamledilir. Yani Kur'an'dan kolayına geleni oku. Yani Fatiha'yı oku, onun akabinde Kur'an'dan kolayına geleni oku diyorlar. Diyoruz ki biz ilim ehli arasında ihtilaf edilen bu konu hakkında racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Fatiha'yı bilen bir kimse namazda, kıraatta bunu okuması namazın rükünlerindendir diyoruz. Ve burada dersimizi bitirelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyke.